Ayrım 2.
Çar'ın birkaç saat önce çarpışmayı izlediği tepelerde şimdi şanlı bayrağımız dalgalanıyordu. Bu üç Plevne zaferinde de bir milletin çocuklarının vatan sevgisinden kuvvet aldıkları zaman ne kadar güç olursa olsun her durumla başa çıkabileceğini bütün dünya gördü. Kuşatma. Ruslar Plevne'yi yalnız zorlayarak bir hücumla düşüremeyeceklerini anlamışlardı. Ünlü bir Rus generali, insan eliyle yapılmış askeri bölgelerden en kuvvetlisi olan Plevne, Türkler tarafından savunulduktan sonra hiçbir kuvvet ile hiçbir zaman hücumla elde edilemez demişti. Bunun üzerine Ruslar Plevne'yi kuşatmaya karar verdiler. Birçok köprü ve Plevne'ye yakın kasabalar Ruslar tarafından tutuldu. Dünya ile ilişkimiz kesilmişti. Üçüncü Plevne çatışmasının zavallı yaralıları hala Plevne'deydiler. Orhani'ye yolu açılamazsa yardım ulaşması olanaksızdı. Osman Paşa birliklerini toplayıp hemen Orhani'ye geldi. Bu yolu düşmandan temizledi. Bu fırsattan yararlanarak Türk ordusuna destek vermek için yeni birlikler orduya katıldı. Kuvvetimiz 48 bin asker ve 96 topa yükselmişti. Orhaniye kumandanı Şevket Paşa burayı açık tutmak ve Plevne'ye erzak cephane yetiştirmekle görevliydi. Şevket Paşa kumandasındaki birlikler Plevne'ye girdikleri gün her yanı kara bulutlar kaplamıştı. Bando hazin bir hava çalıyordu. Ordu karargahında iki dev kumandan karşılaştılar. Osman Paşa Şevket Paşa'ya sarılarak "Vay kardeşim, kahraman Şevket'im" diyerek öptü. Her ikisi de gözlerinden akan yaşlara engel olamıyorlardı. Görüşme tam 3 saat boyunca devam etti. Planlar hazırlandı. 3 saat sonunda Osman Paşa Şevket Paşa'nın elini sıkıp "Hakkınızı helal edin kardeşim. Allah yardımcımızdır. Selametle gidin." derken gözleri hala doluydu. Ruslar çevresi 48 kilometre olan bir çember içinde Plevne'yi sarmışlardı. Sofyalovça yolu tamamen onların kontrolündeydi. Kazma küreklerle hendekler kazarak Türk atlarına sokulmaya ve çemberi daraltmaya başlamışlardı. 12 Kasım günü Rus generali bir subay göndererek Osman Paşa'ya teslim olmasını söyleyen bir mektup iletti. Bu mektupta yazanlar şöyleydi. "Ekselansına bildirmekten şeref duyarım ki, Plevne yakınındaki Goyni Dubnik ve Teliş'teki Osmanlı kuvvetleri esir alınmış, Rus orduları Osikova ve Vraça'daki mevzileri ele geçirmiştir. Plevne ise Çarlık Hassa alayları ve granadirlerle güçlendirilmiş, Rus Batı ordusu tarafından kuşatılmış bulunmaktadır. İlçenin bütün ulaştırma imkanları abluka altındadır. Yiyecek ve içecek ikmalinden ümidi kesmeniz gerekir. İnsanlık adına ve daha fazla kan dökülmesini önlemek için direnmekten vazgeçip teslim şartlarını görüşebileceğimiz vire bildirmenizi rica ederim. Aksi halde dökülecek kanların sorumluluğu size ait olacaktır. Monşer Le Mareşal hürmetlerimin lütfen kabulünü rica ederim. Nikola, Avrupa Rus Orduları Başkomutanı." Osman Paşa bu mektuba karşılık yazarken mektubu getiren atlı Kazak subayına mükemmel bir yemek yedirdi. Böylece Plevne'deki yiyecek durumunun hiç de söylendiği gibi kötü olmadığını gelenlere göstermiş oluyordu. Osman Paşa mektubunda şunları yazdı. "Ekselanslarının tarafıma göndermek lütfunda bulunduğu 12 Kasım 1877 tarihli mektubu almış bulunuyorum. Emrim altındaki imparatorluk ordusu cesaret, dayanıklılık ve gücünü her vesileyle ispat etmiştir. Bugüne kadar yapılmış olan savaşların hepsinde muzaffer olmuştur. Majeste Çar Hazretleri işte bu sebepten hassa alaylarını ve granadirleri getirmek zorunda kalmışlardır. Gorna, Dubnik ve Teliş'in ilgileri ve buralardaki kuvvetlerin esir alınması, bütün ulaştırma imkanlarının abluka altında bulunması, ana yolların işgal edilmiş olması, ordumun düşmana teslim etmem için yeterli değildir. Birliklerimin hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Osmanlı ordusunun şerefini korumak için yapmaları gereken her şeyi henüz yapmış değillerdir. Bugüne kadar inancımız ve vatanımız için kanlarımızı seve seve döktük. Teslim olmaktansa daha da fazlasını vermeye hazırız. Dökülen kanların sorumluluğuna gelince, bu sorumluluk her şeyden önce dünyada ve ahirette bu savaşı tahrik etmiş ve yaratmış olanlara aittir. Ekselansınızda olan hürmetlerimin kabulünü rica ederim. Gazi Osman, Plevne Ordusu Komutanı." Bu cevap bütün orduda takdirle karşılandı. Kış gelip çatmıştı. Kar yağmaya başlamıştı. Temmuz'da alelacele Plevne'ye gelen ordu yanında kış için gereken erzak ve aracı getirememişti. Tabur başına ancak 12 çadır bulabilmişlerdi. Askerler yakmak için ağaçları kesmek zorunda kalmışlardı. O kahraman ruhlu erlerin üstlerinde başlarında bir şey yoktu. Bundan başka bir de açlık, sürekli sis, o kirli toprak balçık haline geldiğinden üzerinde yürünemez bir durum almıştı. Erler sabah yemeği olarak ilkin bulabildikleri mısırları düşmanın top tanelerinin içinden çıkan demirle ezdikten sonra pişirirler, akşam yemeği yetişene kadar bununla yetinirlerdi. Günden güne buğday da bitmişti. Mısır'da değirmenlerde öğütülemediğinden erlere ancak 100 dirhem, 320 gram, Ekmekle bir mısır koçanı verilmeye başlamıştı. İşte bu koçanları her onbaşı erlerini alıp bir yere gelip vakit buldukça haşlayarak bir yemek yaparlardı. Tabii bütün bunlar erlerin gücünü yıpratıyordu. Kasım'ın 27'sinde Ruslar bizim tabyaların önüne kötü ve bozuk bir Türkçe ile yazılmış bir takım levhalar dikmişlerdi. Bu yazılı levhaları nöbetçiler Tahir Paşa'ya götürdüler. Paşa da bu yazıları Osman Paşa'ya takdim etti. Ruslar bir saat sonra yine evvelkinin aynı bir ikinci levha daha diktiler. Bunları Türkçe bilen Tatarlar yazmış deniyordu. Levhalarda şu bildiriler yazılıydı. Kars alındı. Muhtar Paşa ordusu teslim oldu. Etrafınız sıra sıra Ruslarla çevrildi. Hiçbir taraftan çekilmek veya yardım almak imkanı kalmamıştır. Padişah barış istiyor. Sizi burada tutmakla ayak direyen yalnız Osman Paşa'dır. Teslim olun ki ailelerinizi dünya gözüyle görebilesiniz. Eğer böyle yapmazsanız açlıktan öleceksiniz. Elinizden gelen her şeyi yaptınız. Bundan fazlası da beklenemez. Aynı gün Ruslar topçu ateşi açtılar. Ortalık karardıktan sonra kendi tabyalarından ışıklarıyla Fransızca ve Türkçe Kars düştü diye yazdılar. Bugünlerde Plevne geniş bir hastane haline gelmişti. Hemen her ev bir revir haline getirilmişti. Bütün camiler ve resmi binalar bile ateşler içinde yanan hastalarla doluydu. 17 bin kişiyi barındıran ilçede 8 bin hasta ve yaralı yatıyordu. Plevne halkı orduya her türlü yardımı yapmaktaydı. Ancak onlar da uzun süren savaşlardan bitkin ve yıpranmıştı. Askerle aynı kaderi paylaşan halk elinde avucunda ne varsa orduya vermişti. Kadınlar şalvarlarından askerlere pantolon dikiyorlardı. Çorap diye bir şey görmek imkansızdı. Fakat yine de bütün bunların son bulacağı ümidi vardı. Plevne ordusu her geçen gün biraz daha eriyordu. İlçe merkezi adeta bir mezarlık olmuştu. Artık subayların ağızlarında bugünlerde Şevket Paşa ne zaman yine yol açıp gelecek, kuşatmayı ne zaman yarıp çıkacağız diye sözleri duyuluyordu. Bu hava içerisinde Osman Paşa, alay kumandanları dahil bütün üst kumandanları bir aralıkta durumu görüşmek üzere genel karargâhta topladı. Her birinden emirleri altındaki askerlerin iki konuda görüşünü öğrenerek toplantıya gelmelerini istemişti. Bu iki istek şu idi. 1. Yiyecek tükenene kadar Plevne'de kalarak sonunda mı teslim olalım? 2. Rus çemberini yarıp geçmeyi mi deneyelim? Kumandanlar toplantıya geldiklerinde askerlerin hemen hemen hepsinin yarıp geçme isteğinde olduğunu söylediler. Osman Paşa planını anlattı. Sofya'ya uzanan Orhaniye yolu General Gurko kuvvetleri tarafından kesilmiştir. Bu yolda başarı sağlama ümidi yoktur. Plevne'nin kuzeybatısındaki Vit Köprüsü'nden geçip Rus hatlarını bu noktada zorlamalıyız. Bunu başardığımız takdirde İsker Nehri doğrultusunda Sofya'ya doğru ilerlemeliyiz. Şans bize gülerse, isteğimiz sonucu alabilirsek Vid'in, Sofya ve Plevne orduları birleşerek 150 taburluk büyük bir kuvvet meydana getirebiliriz. Bu plan herkesçe uygun bulundu. Çıkış hücumunun 9 Aralık'ta yapılması kararlaştırıldı. Fakat son anda bir yardım kuvveti gelir ümidiyle 10 Aralık'a ertelendi. Bu son çarpışma olduğu için bütün tedbirler buna göre alınmıştı. Depolarda hiçbir şey bırakılmadı. Mızıka erleri bile silahlandırıldı. Erlere 6 günlük peksimet dağıtıldı. Çıkış haberi Plevne'de duyulunca Türkler heyecanlandılar. Çünkü Plevne'deki yaralı hastalar kime emanet edilecek, kime bırakılacaktı? Her an fırsat gözeten Bulgar ve diğer Hristiyanlara mı? Osman Paşa'yı ayrıca bu yaralılar, hastalar ve Plevne halkı düşündürüyordu. Nitekim Plevne'de Türk halkını temsil eden bir grup insan Osman Paşa'yı ziyarete gelerek ''Paşam, bizi düşman eline bırakıp da nereye gideceksiniz? Biz zaten her şeyimizi orduya feda ettik. Ordu nereye giderse biz de gelir, çoluğumuz çocuğumuzla canımızı veririz. Bizi hiçbir vakit düşmanın kanlı eline bırakmayın.'' diyerek yalvardılar, yakardılar. Bu halk 200 hane kadardı. Nihayet bu acı, haklı feryatlara Osman Paşa dayanamadı. Ordunun arkasından gelmelerine izin verdi. Yaralı hastalar ne olacaktı? Yataktan kalkabilecek durumda olanlar Plevne'den çıkarıldı. Gidemeyenler öyle acıklı bir haldeydiler ki, yanı başlarındaki yiyecekleri almaya muktedir olamayan, elsiz ayaksız ve ağır hastalardı. Osman Paşa, Bulgar cemaatinin ileri gelenleriyle papazları yanına çağırarak hastanelerdeki yaralı ve hastalara dokunmayacaklarına dair haç ve incil üzerine yeminler ettirdi. Bulgarlar geride kalanlara bir kötülük yapmayacaklarına İsa adına söz verdiler. Sancağımız yıkıldı. Biz onun aleyhlerini sükunet içinde hürmetle selamladık. Bu sancak 50 yıldan beri gözlerimizin önünde Giurgiu, Oltenita, Sivastopol'da zaferlerle dalgalanmış, 1828'den 1877'ye kadar 5 kez zafer anıları yaşatmış olan bu mukaddes sancak bir dakika bile sürmeden kül haline gelmişti. Sonra içimiz burkularak o külleri kuzeyden esen soğuk ve dondurucu rüzgara savurduk. Bu evde yalnız yaralılar vardır. Subaylar yaralıların bulunduğu evlerin kapılarına kağıtlar yapıştırıyorlardı. Bu kağıtlarda bir haç işaretinin altında Fransızca "Bu evde yalnız yaralılar vardır" yazılıydı. Sokaklarda sessizlik hakimdi. Bu ölüm sessizliğini bozan, karanlıkları yırtan bir meşale gibi uyandıran Osman Paşa'nın ilçenin konağına gelişiydi. Kurmay karargahı ile paşa konağa girdiler. Burada Plevne valisi Hüseyin Paşa ile kısa bir görüşme yaptılar. O geceyi Plevne'nin batısındaki çiftlik evlerinde geçirdiler. Parça parça kar düşüyordu. Plevne'de görevleri biten subaylar esas görevlerine dönmekteydiler. Diğer birlikler de köprüden geçerek nehrin sol kıyısına çıktılar. Burada güneşin doğuşunu beklediler. Biraz sonra tarihi olayın başlayacağı 10 Aralık 1877 güneşi doğacaktı. Artık son çarpışma olduğunu bilen erler birbirleriyle vedalaşmaya başladı. Sevinçle birlikte sonucu düşünerek yine herkes heyecanlıydı. Bu gece hava sisli, bir de ayaz vardı. Yürüyüş çok güç oluyordu. Dereler içinde düşmanın gözünden emin yerlerde sıravari ateş yaktırılarak yürünebiliniyordu. Çoluk çocuk ayazdan titrerken erler yürüyüş yorgunluğundan buram buram terliyorlardı. 40 bin kişilik bir ordunun, bir de bunun bütün mekkari ve arabaları, ayrıca 200 evlik Plevne halkının, çoluk çocuk, belirli bir geçit alanında böylesine 4-5 saat toplanmaları düşman için de büyük bir fırsattı. Geçitler aşıldı. Nihayet gece saat 10'da 1. tümen suyun öbür yönüne geçerek yerini aldı. Ortalık ağrırken bütün kuvvetlerin ancak yarısından fazlası Vit suyunu aşabilmişti. 10 Aralık sabahı güneş doğmuş, sis kalkmıştı. Her tabur mevzilerde yerlerini almış, hücum için emir bekliyorlardı. Plevne'den çıkışa hazırlanan 1. tümenin 14. taburunun gösterdiği bu heybetli manzarayı dünyanın hiçbir ordusu gösteremezdi. Bütün erlerde tek bir düşünce, tek bir duygu vardı. Ya kurtuluş ya ölüm. Karşıda sisler içinde Rus siperleri görünüyordu. Osman Paşa son hazırlıklarının tamamlanmasıyla uğraşırken Plevne halkı ile birlikte bütün bir Osmanlı ordusunun şerefini, sorumluluğunu bütün ağırlığı ile hissediyordu. 4. Plevne Muharebesi, 10 Aralık 1877. Açılan top ateşi ve hemen arkasından patlayan silahlar Ruslara Osman Paşa'nın Plevne çemberini yarma işine giriştiğini haber verdi. Türk piyadeleri nehir üzerindeki köprülerde adeta akıyorlardı. Plevne'nin en son savaşı başlamıştı. Gazi Osman Paşa kumandayı bizzat ele aldığından askerler büyük bir sevinç içindeydi. Birliklerimiz hep bir ağızdan Allah Allah sesleriyle ve tekbirlerle hücuma kalktılar. Bir anda savaş alanında yağmur gibi yağan mermilerin sesi yükseldi. Cephane arabalarına düşen güllelerin cephaneleri havaya uçurması ortalığa dehşet saçıyordu. Erlerimiz göz kırpmadan ilerlemelerini durdurdular. Hücumlarımıza düşmanın dayanamayacağını gören erlerimiz zaten ölümü göze aldıklarından galeyanlarının derecesinin büsbütün arttırdılar. Bir anda yıldırım gibi düşmanın 1. hat siperlerine çarparak burasını çiğneyip düşmanı bu mevzilerden attılar. Hücumumuz o kadar fedakarca yapılmıştı ki bu kayıplara rağmen durmamıştı. Düşman çekilirken toplarını olduğu yerde bırakmak zorunda kalmıştı. 1. tümen bu suretle düşmanın 1. kuşatma hattı ile burada bırakılan 11 topu ele geçirdi. Bu sırada düşman ateşi daha da şiddetlendi. Buna karşı koymak ancak top ateşiyle mümkündü. Fakat bu duruma Osman Paşa'ya ulaştırmak için yola çıkan iki tabiyenin kumandanı da yolda şehit düştüler. Diğer mevzilerde haberleşme sağlanamadı. Birçok kumandan şehit olduğu gibi pek çok subay da yaralanmıştı. Yalnız maddi olarak değil manevi açıdan da ordu çöküyordu. Tam bu sırada Osman Paşa'nın bacağından yaralanması da askerin moral gücünü iyice zayıflatmıştı. Teslim. Plevne ordusu 5 aydan fazla süren direnişine burada son vermek zorundaydı. Açlık, yokluk ve yardımsızlık orduyu tamamen bitkin bırakmıştı. Tümen, Tugay kumandanlarının isteği üzerine yapacak başka bir şeyi kalmayan Osman Paşa durumu kabullendi. Ağlayarak teslim kararını ordusuna bildirdi. Vit Köprüsü üzerinde bir Türk subayının elindeki beyaz bayrağı sallayarak ilerlediği görüldü. General Skobelev de beraberinde 40 kadar subay ve gazetecilerle köprüye doğru yaklaştı. Türk subayı Skobelev'in tercümanlığıyla birkaç dakika konuştuktan sonra gözleri bağlı olarak General Ganetski'nin yanına götürüldü. Fakat general subayın küçük rütbeli olduğunu öğrenince bu subayla görüşmeyi kabul etmedi. Bu subayla Gazi Osman Paşa'ya hitaben yazılı bir mektup gönderdi. Bu mektupta general, "Ekselans, General Ganetski'nin ancak sizi şahsen temsil eden bir subayı kabul edebilecektir. Kendileri yaralı olduğunuzu biliyorlar." Osman Paşa bunun için Tevfik Paşa'yı görevlendirdi. Kısa bir süre sonra General Tevfik Paşa ile beraber Osman Paşa'nın kulübesine geldi. Gazi Osman Paşa tahta bir sıraya oturmuş, yaralı bacağını boş bir cephane sandığının üstüne uzatmış, dizini sardırıyordu. General Osman Paşa'yı selamladıktan sonra kılıcını aldı. Biraz sonra içeri giren başkomandan ise Osman Paşa'yı cesareti ve dayanıklılığından dolayı kutladı. Bu takdirinin belgesi olarak kılıcını geri verdi. Gazi Osman Paşa Rus çağının huzurunda. Osman Paşa 12 Aralık günü çevresini saran Rus generallerinin övgü dolu bakışları arasında çarın karargahına getirildi. Çar ile birlikte yemek yediler. Çar Paşa'ya Rusya'daki mecburi kalışının süresinde sizi memnun etmek için elimizden geleni yapacağız dedi. Osman Paşa ya askerlerim dedi ancak buna cevap alamadı. Osman Paşa'nın hayatta kalabilen kahraman ordusu Plevne'de tutsak bulunuyordu. Bu kahramanlar Plevne düştükten bir hafta sonra Rusya'ya sevk edildi. Ruslar kara kış ortasında ellerine düşen bu aç ve perişan insan kitleleri için hiçbir şey yapmadılar. Kış şiddetini arttırmıştı. Türk tutsakları dondurucu soğuk altında yaya olarak yollara düştüler. Çoğunun üstü başı parça parça ve ayakları çıplaktı. Plevne ile Bükreş arasında 5000 Türk öldü. Plevne'den yola çıkan 40.000 kişiden 15.000'i Rusya'ya gidebildi. Bu 15.000'den de ancak 12.000'i savaştan sonra yurtlarına döndü. Plevne bizim için yalnızca bir isim değildir. O kandan ve şandan yapılmış bir anıttır. Bu anıt tarihin uçsuz bucaksız sonsuzluğuna doğru yükselerek Türk'ün gücünü herkese göstermektedir. Sonuç. Evet, o Rumeli ki Tuna boylarına yaklaştıkça içimizde Serhat havası uyanır. Türküleri, zafer destanları, bozgun hikayeleriyle hiç kurumayan, kahraman kanını o topraklardan esen rüzgar içimize akıtır. Sanki her kaya dibi bir pusu, her ekin yığını bir tuzak gibi hala içimizde ürperir. Nice şehitler, nice göçler. Evet, Rus çarına Plevne'den kork dedirten bu ilçeye Osman Paşa da buraya kadar diyerek Rusya'yı Romanya'dan yardım istedecek kadar zorlamış, ordularını aylarca burada tutmuştur. Her biri tarihe ayrı ayrı destanlar yazdıran Plevne muharebelerinde bu bir avuç kahraman ordu her türlü yardımdan yoksun bırakılarak son mermisine kadar aç susuz çarpışmıştır. Karlar üzerinde son kan izleri. Sırtları pek, karınları tok, dalgalar halinde gelen, ardı arkası kesilmeyen düşman ordusuna saldıran Türk askerleri Vit suyunu geçmeye başladı. Şehitler, yaralılar, tükenen cephanenin yerine konamaması, en sonunda Osman Paşa'nın da yaralanması bu görülmemiş hamleyi durdurdu. Türk askerlerinin kanları kar üzerinde son izlerini bırakırken çekilen teslim bayrağımızın beyaz rengi de son damla kanımızın tükendiğini gösteriyordu. Plevne bir anıttır. Şimdi bizler o savaşın karanlığı ve çaresizliği arasından Plevne'nin yeşil tepeleri üzerinden Osman Paşa'nın Rus ordularına karşı buraya kadar, bundan ileriye geçilmez diye gürleyen sesini duyuyoruz. Başımızı geriye çevirip baktığımız zaman ona hiçbir yardım elinin uzanamadığı, her tarafı kanla, düşmanla çevrili bir ada olarak görüyoruz. Plevne, kendi şanlı tarihini yazan, önünde bütün dünyanın hayranlıkla baş eğdiği dev bir anıttır. Kitabın sonu 4 Şubat 2000.